Ayrım 4, sayfa 27. Bir çözüm bulmalıydı. Ağırlıklarını düşündü. Ama içinden çıkarabileceği gereksiz en ufak bir şey taşımıyordu. Daha hızlı olmalıydı. Ama nasıl? Etrafı dikkatle süzdü. 5-6 metrekarelik ağaçlıksız, çalı ve orman bitkileriyle örülü, nispeten açık bir alandaydı. Artık enerjisini daha verimli kullanmalıydı. Gündüzleri yol almak kolaydı ama çok yorucuydu. Gece yol almalıyım. Bir gölge gibi olmalıyım diye düşündü. Kaslarına yüklenmeden öğleden sonraya kadar devam edecek, sonra uykuya yatacak ve kaybettiği zamanı gecenin karanlığında telafi edecekti. Kesin kararını verdi. İyice dinlendiğini hissedince botlarını ayağına geçirip çantasını yüklendi. Elinden bırakmadığı silahını şöyle bir göz ucuyla kontrol ederek yola koyuldu. Aynı yerlerden geçtiği hissine engel olamayarak yürüyüşüne devam etti. 1,5 saatlik tempolu yürüyüşünden sonra haritada belirlenmiş ilk kontrol noktasına yaklaştığını anladı. Çevresindeki orman örtüsünde ağaçlar giderek birbirlerine uzak aralıklarla dizilmeye başlıyor, yerdeki yeşil örtü yerini kaya parçalarına bırakıyordu. Birkaç yüz metre ilerideki gri yükseltiyi gördüğünde saat öğleden sonra 3 civarıydı. Planlanan varış süresinden 4 saat geç. Burasının kontrol noktası olarak seçilmesindeki en önemli unsur kayalık yapıydı. Sık orman örtüsünün içinde bir bilye gibi sırıttığını düşünmüştü fotoğraflarını ilk gördüğünde. En yakındaki yerleşim yerinde uzun zaman önce konuşlandırılmış istihbarat yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda plan şekillenmişti. Yapılan uyarı hala aklındaydı. Bundan sonra aşması gereken bölge için özellikle yılanlar ve timsahlar konusunda kendisinden dikkatli olması istenmişti. Bu hayvanlarla karşılaşmanın kendisinin değil onların iyiliğini olacağını söylediğinde espri olarak algılanmıştı. Şaka yapmıyordu oysa. Yoksa kendime fazla mı güveniyorum diye düşünmüştü bir ara. Bunda bazı soğuk günlerde halen sızlayarak varlığını hissettiren bacağına takılmış çivi ve metal plakalar etkili olmuştu. Güvenliğinden emin olmadan anlık öfke ve dikkatsizliği, bir tanesi koluna isabet eden, biri de bacak kemiğini kıran mermiye mal olmuştu. Burada konaklayabilirim diye düşündü etrafını şöyle bir gözden geçirip. Ama önce iştekilere, onlar için hep böyle derdi, hayatta olduğunu bildirmeliydi. Yakındaki bir ağaca tırmanmaya başladı. Gövdenin hemen yarısına tırmanıp kalınca bir dalın üzerine oturdu. Bir uydu telefonu vardı yanında. Açma düğmesine basmasıyla cızırtılar kulaklarını tırmaladı. Sesini kısıp karargaha daha önce kodlanmış sinyalleri göndermek için kırmızı bir mandalı açtı. Herhangi bir ses gelmeyince mandala tekrar bastı. Birkaç saniye sonra beklediği sesler duyuldu. Önceden kararlaştırılmış kodları kafasında tekrar ediyor, cihazdan gelen seslerle karşılaştırıyordu. İşi bittikten sonra cihazı kapatıp ağaçtan aşağı indi. İştahsızca atıştırdığı birkaç parça yüksek kalorili kurutulmuş gıdanın ardından derin bir uykuya daldı. Uyandığında kendisini külçe gibi ağırlaşmış hissetti. Aceleyle bileğindeki saatine baktı. 4 saat uyumuştu ve kendi hakkında sahip olduğu bir çalar saat kadar dakik uyanabileceği düşüncesi yerle bir olmuştu. Fazladan uykuyla geçirdiği bir saatlik arayı kapatmak kuşkusuz yorucu olacaktı. Aceleyle malzemelerini çantasına yerleştirdi, botlarını sıkıca bağladı. Sinyal yollamak için uydu telefonunu bir daha açtı. Koşmaya başlamalıydı. Sırt çantasını kuvvetli kemerlerle göğsünde sabitledikten sonra yaprakların arasından sızabilen dolunayın floresan ışığında tempolu koşusuna başladı. Gökhan bir dağ küf kokan yorganını güç bela üzerinden çekip yere attı. Sabah olmuş ve dayanma sınırlarını zorlayan rutubetli hava yağmur sularından şiştiği için tam kapanmayan ahşap kanatlı penceresinden içeri doluyordu. Bu kadar güçsüz olduğuna şaşırmış, zorlukla açılmış gözleriyle tavandaki küf lekelerine, çürümüş tahtaların kavararak birbirinden ayrılmış birleşme yerlerinde gözlerini gezdirdi. Üzerine tarif etmekte zorlanacağı bir ağırlık var gibiydi. Titreyen kollarından güç alıp doğrulmaya yeltendi. İkinci denemesinde asırlık gibi görünen yatağın çıkardığı yayların gıcırtısına küfür sallayarak doğrulabildi. Aceleyle bandajladığı sol bacağı hissizleşmiş, dışarı taşan kanlar pıhtılaşıp sertleşmişti. İğrenç kokuyor diye düşündü. Beyaz bantlar katran rengini almıştı. Kandan dolayı iyice yaraya yapışmış bandajları yavaşça çıkarmaya başladı. Acı çektiği her halinden belliydi ama yarayı temizlemezse başına gelebilecekleri iyi biliyordu. Yatağın altındaki su bidonundan tasa biraz su boşalttı. Temizce bir tişörtünü şeritler halinde düzgünce kesip yatağa serdi. Bu parçalardan bir tanesini suya batırıp yaranın üzerinde gezdirdi. Kuruyan kanları temizledikçe yara korkutucu bir hal almaktan çıktı. Eh, daha önce çok daha ciddi yaraları olmuştu. Yine de kurşun düşündüğünden daha derin bir yara açıp bacağını terk etmişti. Gece aceleyle kulübeye ulaşıp yarasını dikip üzerini kapatacak kadar güç bulabilmişti. Sonrası büyük bir karanlık olarak zihninde kayboldu. Sabahleyin aslında kan kaybından ölmüş olabileceği fikri şimdi daha olağan geliyordu. Şanslıydı. Bunca kan kaybından sonra yaşadığı yorgunluk çok normaldi. Ve tabii elindeki bıçağına yansıyan tenindeki grilik. Yerde duran metal tabağını ayağıyla dürtükledi. Bir şeyler yemesi gerekiyordu. Ama ne canı bir şeyler çekiyor ne de midesi bir şeyler kabul edecek gibi görünüyordu. Alnındaki teri elinin tersiyle sildi. Sildiği anda yinleri belirdi. Yatağın başındaki üzeri toz tabaka tutmuş sudan koca bir yudum aldı. Suyu boğazından geçirmek için yutkundu, aksırdı. Çok yorgundu. Yatağına yeniden yığıldı. Mert ilk gördüğünde serap olduğunu zannetti ama yaklaştıkça buranın aradığı kulübe olduğundan emin olmuştu. Üzeri çerçöple özensizce kapatılmış, en fazla 20 metrekarelik tahta bir kulübe, onun birkaç metre ötesinde büyük ihtimalle depo niyetine kondurulmuş, diğerinin yarısından da küçük bir başka yapı vardı. Tahta yapıların önlerindeki otluklar temizlenmiş, herhalde önceki akşamdan kalma ateşin kalıntıları küller, kömürleşmiş dallar etrafa yayılmıştı. Bir sorun vardı. Gideceği yerde ateş olmamalıydı. Bu çok acemice, aptalca bir hareket olurdu. Silahını daha bir sıktı. Yavaşça kulübelerin bulunduğu yere süzüldü. Görünürde en ufak bir hareket yoktu. Aslında külleri görmemiş olsa uzun zamandan beri buraya kimsenin ayak basmadığından emin olabilirdi. Kulübelere onları daha rahat görebileceğini düşündüğü ağaçların tekrar sıkılaştığı batı yönünden yaklaşmaya başladı. Burasının zeminini diğer yerlere göre en fazla yarım metre yüksekti. Ama kulübelerin kapılarını rahatça görebilmek için yeterliydi. Sırt çantasını gizlendiği ağacın dibine bıraktı. Birkaç metre ötedeki ağacın gövdesini siper seçti ve çevik bir hamleyle oraya geçti. Kulübelerin birkaç metre ötesindeydi. Fakat hala ne bir ses duyabiliyor ne de hareket görebiliyordu. Biraz daha yaklaşmak için dalları yerlere sürünen, gövdesinden sanki başka ağaçların fışkırdığı bir ağaca hamle yaptı. Sadece keskin, sinir bozucu bir vızıltı ve ağacın gövdesinden havaya fırlayan bir parçanın çatırtısını duyabildi. Kurşun çok yakınından geçmişti. Hemen yakındaki başka bir ağaca koştu. Kahretsin, gövdesi vücudunu gizlemeye yetecek kadar geniş değildi. Vakit kaybetmeden bir diğerine koştu. İkinci kurşun yerde kuru dalların içinde patladı. Bir diğeri dalların arasında. Dökülen yapraklar Mert'in tepesinden konfeti yağmuruna dönüştü. Görebildiği hiçbir hareket yoktu. Sırtını yasladığı ağaçtan çıkmadan önce kaslarını iyice gerip uzun bir koşu için uygun anı bekledi. Işık hızıyla devrilmiş bir ağacın gövdesinin bulunduğu doğal siperliğe doğru kendini attı. Bir kurşun da ardına atladığı ölü ağacın bedenine saplandı. Şerefsiz, kimsin sen? Mert bulunduğu yerde dondu kaldı. Vücudunu kontrol altına almaya çalışan adrenalin bir anda damarlarından çekildi. Bu sesi çok ama çok iyi tanıyordu. Yanılmasının imkanı yoktu. Sessizlik. Gökhan'ın kuvvetten düşmüş iniltiyle karışık sesi kesildi. Mert, sen misin? Benim kardeşim, dur çıkıyorum. Silahını indir. Bir kaza çıkmasın. Mert, ben pek iyi değilim. Mert Gökhan'ın vücudunun iskeleti yokmuş gibi yere yığılışını gördü. Hemen yerinden fırladı. Gökhan'ın başını kollarıyla doğrulttu. Kül rengine dönmüş derisi ateş içinde yanıyordu. Alnındaki terleri eliyle sildi. Çömeldiği yerden Gökhan'ı bırakmadan etrafa bakındı. Geniş olan kulübe tam arkasındaydı. Gökhan'ın yerde yatan vücudunu sırtladı. Sert bir tekmeyle açılmaya razı olan kapıdan dikkatlice geçerek yatağın üzerine bıraktı. Yatağın yanındaki su dolu kaba daldırdığı mendilini Gökhan'ın kurumuş dudaklarına götürdü. Gökhan belli belirsiz yutkundu. Arkadaşının kesik kesik solması dışında bir yaşamsal faaliyet göstermesine sevindi. Durumu hiç iyi görünmüyordu ama. Bacağındaki bandajı açıp yaraya dikkatlice kontrol etti. Yarayı Gökhan'ın kendi kendine diktiğini bir bakışta anladı. Ulan bu kaçıncı be oğlum? Düşüncesini yüksek sesle dile getirdi. Kabul etmeliydi ki iyi iş çıkarmıştı Gökhan. Şimdi iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Yaranın iyice temizlenmesi ve avurtları çökmüş yüzünden kolayca aç olduğu belli olan arkadaşının beslenmesi gerekiyordu. Gecenin karanlığı ormanı birkaç dakikada yutmuş, onları olduklarından daha derinlere atmıştı sanki. Çantasındaki yiyecekler tükenmişti. Aramasına rağmen Gökhan'ın sırt çantasını hiçbir yerde bulamadı. Öyleyse av zamanıydı. Birkaç metre ötede gördüğü uzunca bir dal parçasını aldı. Ucundan çantasından çıkardığı sicimle bıçağını sıkı sıkı bağladı. Yere doğru sanki bir şeyler görmüş gibi mızrağıyla hamle yaptı. Arkadaşının yatakta uzanmış silüetini kontrol edip ormanın içine daldı. Dikkatlice yürüyor, etraftaki av seçeneklerini korkutmamak için neredeyse parmakları üzerinde hareket ediyordu. Gözleri karanlığa alışmış gibiydi ki daha önce de birkaç sefer sesini duyduğu fısıltıyı işitti. Dikkat kesilerek dinlemeye koyuldu. Fısıltı giderek içten soğuk bir hısıltıya dönüştü. Gözle göremediği canlının çok yakında olduğunu hissediyordu. Bulunduğu yerin birkaç adım ötesinde toprağı örtmüş yapraklar kıpırdadı. Yavaşça başını aşağı eğdi. 1,5 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettiği parıltılı, parlak derili ve renkli yılanla göz göze geldi. Düşünmedi. Bir hamleyle hayvanın başını koparacak hareketi yaptı. Yılanlar hakkında bildikleri Türkiye sınırları içinde yaşayanlar ile kısıtlıydı. Bunun provasını daha önce eğitimi sırasında yapmış olmasına rağmen gerçek hayatta hiç ihtiyaç duymamıştı. Zaten karşılaştıkları yılanların çoğu küçük ve zehirsiz olduğu için insanların onlardan niçin korktuğuna bir anlam veremezdi. Eh, tabii elinde tuttuğu yılan bir diş darbesiyle nörotoksik zehrini vücuduna verebilir ve onu saniyeler içinde felç edebilirdi belki. Ama bu hayvanların da tek yapmaya çalıştıkları hayatta kalabilmekti. Tıpkı kendilerinin olduğu gibi. Cansız hayvan elinde Mert kapıda belirdi. Gökhan'ı bıraktığı gibi uyurken buldu. Kulübede bulduğu tasın içine biraz su koyup dışarı çıktı. Hayvanın derisini birkaç bıçak darbesiyle açıp kolayca yüzdü. İçeri girdi. Çok acil durumlarda kullanılmak üzere çantasında taşıdığı alkol ocağını yaktı. Duman çıkarmayan bu ocağı belki bir yaralanma, belki de bir donma anında kullanırım diye düşünürdü. Su kaynarken, "Abi çok şanslısın. Sosyetik lokantalarda bile bulamayacağın bir menümüz var bu akşam," dedi. Söylediklerini duymuş gibi Gökhan'ın hırıldaması Mert'i biraz rahatlattı. Gözlerini kulübede gezdirdi. Besbelli her tahta parçası, döküntünün her bir noktası, sıcaktan, nemden, küflerden nasibini almış, yıllardır süren doğal işkenceyle yıpranmıştı. Ama hemen Gökhan'ın yattığı yatağın kenarında fokurdayarak buharlar çıkaran tas, odaya birazcık sıcaklık katmıştı. Kaynayan suyun içine derisini yüzüp temizlediği eti doğradı. Hayvanın etini henüz koymuştu ki kulübeyin güzel yemek kokuları sardı. Etin pişmesi için biraz bekledi. Zorla yatakta doğrulttuğu Gökhan'ın terden sırılsıklam olmuş atletini çok soğuk mızmızlanmalarıyla çantasından çıkardığı temiz bir yenisiyle değiştirdi. Ne olmuştu bu oğlana böyle? Birazdan öğrenirim diye düşündü. Mızmızlanmandan keyif alacağım hiç aklıma gelmezdi dostum ama aramıza döndüğüne sevindim. Pek sevinmişe benzemiyorsun Mert. Orada pişmek için uğraşan şey de ne? Fazla konuşma, sadece yemeğini ye. Gücünü toplamak için zamana ve bu tabaktakilere ihtiyacım var. Mert dışarıda oturup huzursuz bir bekleyişe başlamıştı. Yalnızlık duygusunun keskin uçları ruhunun çok derinliklerine batıyordu. Kendisi de şaşırıyordu artık acıya karşı geliştirdiği duyarlılığa. Orman her seferinde olduğu gibi yaşama dönmüş, sakinlerinin sesleri çığlığa dönüşmüştü. İçeride yatan arkadaşını düşündü. Anılar birer birer canlanıp benliğinde kayboldu. Arkadaşlıkları eğitim sırasında başlamış ve zaman içinde dostluğa dönüşmüştü. Uzun yıllar önce ikisi aynı takıma aittiler. Şimdi bir kez daha bir araya gelmeleri isteniyordu. Bunun nedeni gerçekten önemli olmalıydı. Dinlenmeleri gerekiyordu. Yarına kadar Gökhan'ın toparlanacağını umarak kulübeye girdi. Operasyonun detaylarının üzerinden geçmeli, işe sinyal yollamalıydılar. Parmaklarının üzerinde yerdeki tahtaları olabildiğince sessiz ezerek yere çömeldi. Çantasından uyku tulumunu çıkarıp yere serdi. Odaya yayılan yemek kokusu uçup gitmiş, küfün acı tadı duyuluyordu. Burnundan derin bir nefes çekti. Birkaç dakika gözlerini tavanda gezdirdikten sonra uykuya daldı. Orman onlarla uykuya dalmamıştı ama sonsuz ölümcül olasılıklar kol geziyordu ortada. Sabah çabuk olmuştu. Kaynayan suyun buharı kulübenin içini doldurmaya başlamıştı. Elindeki poşe çayları suyun içine attı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Mert, çay içmeden kendine gelemeyen yaralı arkadaşına küçük bir sürprizdi. Kolundan yavaşça sarsılan Gökhan, gözlerini birkaç kez rahatsızlıkla kırptı, çatlayan sesiyle mızmızlandı. Çayın kokusunu alan Gökhan, "Eğer demleme değilse ben uyumaya devam ediyorum. Kes be manyak, bu çayı içmek için kafayı yediğini biliyorum." Gökhan, Mert dediklerinde haklıymış gibi karşılık vermedi ve yatağında ağır ağır doğruldu. İçine çay doldurulmuş matarasının kapağını elleri arasında tuttu. Çayın sıcaklığı hoşuna gitmişti. Ayrım 4 sonu, sayfa 35.